Ayrım 76, sayfa 573, 69. bölüm, 01:40. Manor House'un başkan suitinde gizli servisten Jim Griffith çalan telefonu bir alarma benzetti. Kımıldadı, uyandı, suitin salonundaki kanepelerden birine uzanmıştı. Elini telefona attığında nöbet sorumlusu Howie Anderson'ı karşıdaki kanepeden gerinirken gördü. "Allah kahretsin, bu zavallının dinlenmeye hakkı yok mu?" "Eğer gizli serviste çalışıyorsa yok," dedi gülerek Griffin ve telefona cevap verdi. "Bir numaralı nöbet Griffin," dinledi. Sonra "Evet efendim, anladım," dedi, ahizeyi yerine koydu. Anderson esneyerek saatine bakıyordu. "Ne olmuş?" "Lobide iki ziyaretçi var. Büyükelçi Kirk ve General Clayton. Patronla görüşmek istiyorlar." "Bu saatte mi?" Anderson gözlerini ovuşturdu. Her iki adamın da özel ziyaretçiler listesinde olduğunu, otelin içine varıncaya kadar birkaç kontrolden geçtiklerini biliyordu. Yine de listeye bir göz attı. "Çok önemli olmalı. Patronu sen mi uyandıracaksın?" "Evet." Griffith başkanın yatak odasına giden kısa koridora girmek üzereydi ki dışarıdaki nöbetçi kapıyı vurdu. "Anlaşılan patronun ziyaretçilerinin çok acelesi var," diye homurdandı Anderson. Kapının dibinde duvara dayalı duran Thompson'ı aldı, şarjörünü kontrol edip koltuğunun altına kıstırdı. "Basamakları beşer beşer çıkmış olmalılar." Griffith elini kılıfında duran 38'lik Smith Wesson'ın kabzasına koydu, kapıya vurdu, dışarıdan parolayı istedi. Beklediği parolayı duyunca arkasında onu koruyan Anderson kapıyı açtı. Büyükelçi Kirk ve General Clayton kapıda sabırsızlıklarını belli ederek duruyordu. Griffith güvenlik kimliklerini inceledi. "Başkan," dedi Kirk. "Uyuyor efendim. Öyleyse uyandır. Çabuk." Mason Flow 01:40. Hasan odaya girdiğinde dışarıda çalıştırılan motosikletin sesi duyuldu. Kleysa ile M3'ü elinden bırakmamıştı. Gözlerinde mutluluk vardı. "Demek sonunda gerçeği öğrenmenin zamanı geldi Holder. Korkak bir hain olduğuna hiç şaşmadım. Ne söyleyeceksin?" "Ne söylersem söyleyeyim dinlemeyeceksin ki. Onun için canın cehenneme." Clayst gözleri nefretten korlaşmış gibi yanına yaklaştı. Holder'ın saçlarına yapıştı. "Sen ve Prusyalı tavırların midemi bulandırıyor. Hepiniz de kendini beğenmiş züppelersiniz. Sana bir şey sordum." Holder onu duymamış gibi Weaver'a döndü. "Uçağın düştüğü yerde o iki subayı soğukkanlılıkla öldüren hayvana bakıyorsun. İki Mısırlı polisi kasap gibi doğrayan da bu herif." SS subayı sırıttı. Holder'ın gözlerinin içine baktı. "Sen savaşacak cesarette değilsin Holder. Senin gibi bir korkağa nasıl üniforma verirler anlamıyorum." "Hep insanlık dışı bir piç gibi davrandın Clayst. Fırsat varken seni öldürmeliydim." Clayst makine tüfeğin dipçiyle Holder'ın suratına vahşice vurdu. Holder dudakları kan içinde geriye sendeledi. "Bu yalnızca bir başlangıç. Eski hesabın peşine atı." Clayst'in yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. "Bana olan borcunun kalanını ödenmeden çok keyif alacağım." Dışarıda motosikletin hızla uzaklaştığını duydular. Clayst Holder'a kötü kötü baktı. "Eğer seni uçağa götüreceğimi sanıyorsan çok şaşıracaksın. O ikisi işlerini bitirseler bile içimden bir ses oradan sağ çıkamayacaklarını söylüyor. Bu da sen öldün demektir." Çizmesi kalktı. Holder'ın bacaklarının arasına vurdu. Holder yere düştü. Weaver yardım için yaklaşmak istedi. Clayst makineli tüfeği kafasına dayadı. "Beni kızdırma Amerikalı. Üstelik düşünüyorum da kemik sıyırmak isteyen biri daha var." Hasan bir adım attı. Elinde eğri hançer, yüzünde de büyük bir mutluluk vardı. "Beklediğim gün sonunda geldi. Dualarını etmeye hazırlan." Clayst elini Hasan'ın koluna koydu. "Burada değil, aklımda çok daha güzel bir fikir var. Kadını al ve hemen tekneye getir." M3'ün namlusunu Holder'ın kafasına dayadı. "Nil timsahlarına kemirecek bir şeyler vereceğiz. Binbaşı ile arkadaşlarından nehirde kurtulacağız." 01:45. Newman beklediğinden de iyi yol yapmıştı. Güçlü kuyruk rüzgarları hızlarının daha da artmasına neden olmuştu. 5000 metrede uçarken aşağıda hemen hemen hiç bulut kalmamıştı. İkinci Dakota biraz önlerine geçmişti ve yaklaşık bir mil kadar ötede uçuyordu. Sadece göstergeler ve ay ışığı tarafından aydınlanan karanlık pilot kabininde Scorsese gittikçe sabırsızlanıyordu. "Daha ne kadar kaldı?" Eğer rüzgar böyle devam ederse Mısır kıyılarına varmamız için en fazla 15 dakika. Hedef alana varmak için de bir saatten daha az. Tabii düşman uçaklarına rastlamamak kaydıyla. Newman çevresine bakındı. Kahire'ye yaklaşırken çok alçaktan uçmamız çok zor olacak, biliyor musunuz? Skorzen elini pilotun omzuna koyup sırıttı. Newman, ben sana güveniyorum. İşte o anda göğü yırtan ve önlerindeki Dakota'nın yanından geçen işaret fişeklerini gördüler. Üzerlerinde raf armasıyla nereden çıktıkları belli olmayan iki Tomahawk doğudaki karanlıklardan gelmiş ateş açmıştı. Aman tanrım diye bağırdı Newman. Misafir var. Tomahawklardan biri öndeki Dakota'nın solundan yaklaşıp topunu ateşlerken Newman refleks olarak kolu hızla çekti. Uçağı yükseltmeye çalıştı. Öndeki Dakota isabet aldı, sol kanadı kurşunlardan ufak parçalara ayrıldı. Koca uçak bir ateş topu gibi patlayarak aşağıya denize döküldü. Aman tanrım, zavallılar! Skorzen'in kükreyişi motorların sesini bastırdı. İsa aşkına Newman, bizi buradan çıkar! Yapacak bir şey yok, dedi Newman heyecanla. Tomahawk bizden çok daha hızlı. Bir şeyler yap, diye çığlık attı Skorzen. Newman önündeki kolu hızla itti, uçağın burnu aşağı daldı. Uçak korkutucu bir hızla aşağıya, köpüklü dalgalara doğru inmeye başladı. Yüzü terden sırılsıklam olan Newman bağırdı. Sıkı tutunun albay, bundan sonrası zor olacak. Manor House 0145. Başkan suite'nin misafir odasında deri kanepeler, bir küçük masa vardı. Beyaz duvarlara Arapça yazılar ve tahta oymalar asılmıştı. Büyükelçi ve general sabırsızlıkla beklerken Griff tekerlekli sandalyeyi iterek başkanı getirdi. Başkanın üzerinde bir sabahlık vardı. Gümüş renkli saçları dağınıktı ve uyandırıldığı için şaşkın görünüyordu. Yine de huzursuzluğunu belli etmedi. Yorgun bir gülümsemeyle yetindi. Her ikinizin de beni uyandırmak için geçerli bir nedeninizin olduğuna inanıyorum. Benim gibi yaşlıların uykuya ne kadar ihtiyacı olduğunu bilirsiniz. Biliyoruz efendim, dedi Kirk ve haberleri iletti. Öyleyse, dedi Roosevelt heyecansız bir sesle. Bitti. Berlin denedi ve başaramadı. Tamamen bitmedi efendim, dedi Clayton. Üç Alman kaçmayı başardı ama otele yaklaşmaları bile imkansız. Bütün ordu peşlerindeyken, bütün noktalar alarma geçirilmiş, otelin çevresine çelikten bir ağ örülmüşken, buraya yaklaşacaklarını düşünmek bile abes. Ama her tedbiri almış olmak için devriyelerin sayısını da artırdık. Bunu duymak beni rahatlattı general. Eğer binden fazla asker beni koruyamayacaksa, kimse koruyamaz. Gerçekten de tehlike yok efendim. Kuzey Afrika'da bulabildiğimiz bütün uçakları alarma geçirdik. Biz şu anda konuşurken havacılarımız gökte devriye geziyor. Fazladan aldığımız önlemler sadece tedbirden kaynaklanıyor. O Almanların kısa sürede yakalanacaklarından eminim. Herhalde kaybımız oldu değil mi? 6 asker yakalandı, 6 saniyesi de öldü. Çok daha kötü olabilirdi. Roosevelt içini çekti. Şu Allah'ın belası savaş ne kadar erken biterse o kadar iyi. Saatine bir göz attı. Söylenecek fazla bir şey kalmadı galiba. Sadece size ve adamlarınıza minnet borcum var general. Clayton selam verdi. Güvenli evlerde olduğunuzdan emin olmanızı istiyorum efendim. Ondan hiç şüphem yok. Her ikinizin de yapacak önemli işleri vardır. Beyler, size iyi sabahlar diliyorum. 01:49. Dakota'da heyecan elle tutulacak gibiydi. Uçak hızla denize yaklaşırken Newman peşindeki Tomahawk'tan kurtulamayacağını, her şeyin bittiğini biliyor. Buna karşın içindeki hayvan sezgisiyle çabalamaya devam ediyordu. Arkasındaki Tomahawk'ları görmemesine karşın attıkları fişekler iz bırakarak sağından ve solundan geçti. Dakota hızını artırdıkça motorlarının homurtusu yükseldi. Newman 6 metreye bir göz attı. İbreler hızla dönüyordu. Dakota burnunun üstünde denize inmeye devam etti. Sarsıntıdan göstergeleri güçlükle görüyordu. 1000 metre. Burnu kaldırsanız iyi olacak efendim, diye bağırdı yardımcı pilot endişeyle. 800, 500. Efendim, kurtulamayacağız. Tomahawk'lar hala peşindeydi. Attıkları mermiler sulara saplanıyordu. Newman zamanı geldiğine inandığında kolu hızla kendine çekti. Dakota'nın burnu düzeldi, sarsıldı, dalgaların hemen üstünde ilerlemeye başladı. Kendinden çok daha hızlı uçaklar olan Tomahawk'lardan ikisinin hiç olmazsa birinin sulara çakılacağını umuyordu ama talihi yaver gitmedi. Dokatanın doğrulmasından saniyeler sonra yanında mermilerin geçtiğini gördü. ''Yolun sonuna geldik,'' dedi Skorzen mağlubiyeti kabul etmiş bir sesle. ''İşimiz bitti.'' Yardımcı pilot araya girdi. ''Düşman uçakları efendim,'' diye bağırdı. ''Tam önümüzde.'' Newman midesinin bulandığını hissetti. Gerçekten de önlerinde hızla yaklaşan üç gölge vardı ve denizin üzerinde alçaktan uçuyorlardı. Toplarını ateşlediler, alevler göründüğünde Newman istemeden de olsa elleriyle yüzünü korudu. ''Bunlar Messerschmitt'' diye bağırdı yardımcı pilot sevinçle. ''Bizimkiler bunlar.'' Newman ellerini gözlerinin önünden çekti. Doğruydu. Gelenler Messerschmitt 109 uçaklarıydı ve Dakota'ya değil Tomahawk'lara ateş ediyorlardı. Messerschmitt'ler yaklaştı. Biri Dakota'nın üzerinden, diğerleri iki yanından geçti ve Tomahawk'ların işini kısa sürede bitirdiler. ''Tanrı'ya şükürler olsun.'' nefes aldı. ''Tam zamanında. Hala bütün vücudum titriyor.'' Daha sözlerini bitirmeden iki yeni Messerschmitt yaklaşıp yanına geçti. Soldaki iç uçağın pilotu eliyle işaretler yapmaya başladı. ''Ne istiyor?'' diye sordu Skorzen. ''Telsizi açmamızı,'' dedi Newman. Telsizin düğmesini çevirdi. Dalgayı buldu, dinlemeye başladı. Sonra Skorzen'e döndü. ''Operasyon iptal edildi. Onları izleyip Girit'e gideceğiz.'' ''Ne?'' ''Berlin'den gelen emirler. Buna bir itirazım yok.'' ''Bırak da ben konuşayım onunla.'' Newman kulaklıkları ve boyun mikrofonunu Skorzen'e uzattı. Albay aletleri taktı, 109'un pilotuyla konuştu ve kükredi. ''Aldığın emirleri tekrar et!'' Dinlerken yüzü tiksintiyle buruştu, kulaklarını koparırcasına çıkardı ve Newman'a fırlattı. ''Allah kahretsin! Allah kahretsin!'' Newman ona baktı. ''Hayatta kaldığınıza sevinmemiş gibisiniz albay.'' ''Anlamıyorsun, bu tam bir felaket.'' ''Doğru, öteki uçaktaki arkadaşlarımız...'' ''Ondan bahsetmiyorum.'' Skorzen'in üzüntüsü sonsuzdu. ''Ben operasyondan söz ediyorum. İptal etmek savaşın kaybı demektir.'' ''O kadar kötü mü?'' ''Bilemeyeceğin kadar Newman.'' Gize 02-15 Ali hep polis olmayı düşlemişti. Maaş çok düşüktü ama işin başka güzel yanları vardı. Her gün karakolda bedava yemek yiyor, her yıl bir üniforma alıyordu. Üstelik arkadaşlarının da ona gıpta ettikleri açıktı. Ama her şeyden iyisi bu meslekte bahşiş imkanının küçümsenmeyecek kadar çok olmasıydı. Cebinde 50 kuruşluk bir banknot vardı. Çavuş kadar çok para alamamıştı. O bitli orospu çocuğu Amerikalı profesörün verdiği paranın çoğunu kendine ayırmıştı. Ama hiç olmazsa Ali'nin de payına bir şeyler düşmüştü. Çavuş gitmişti. Evde şişko karısıyla sevişecekti. Ali bariyerin yanında tek başına kalmıştı. Nöbetçi kulübesinin hemen yanındaki kayanın üzerine serdiği hasırın üzerine sırt üstü uzanmış, tüfeğini dirseğine dayamış, yarı kapalı gözlerle gökteki parlak yıldızlara bakarken yaklaşmakta olan bir motor sesi duydu. Esnedi, burnunu çekti, tembelce doğrulurken kaşındı. Tüfeğini alıp üniformasının üzerindeki tozları silkeledi. Bu saatte kimin geldiğini merak etmişti. Bazı geceler müttefik askerleri şehirde buldukları kadınları taksi ya da at arabasıyla getirir, mezarları görmelerine izin vermesi için Ali'ye yalvarırlardı. Ali de ufak bir bahşiş karşılığında da olsa onları kıramazdı. Motor sesi yaklaşırken avucuna bırakılacak bahşişin keyfiyle dudaklarını yaladı, talihi yaver giderse cebindeki 50 kuruşu daha da çoğaltacaktı. Karanlıkta üzerinde de iki kişi bulunan bir motosikletin yaklaştığını gördü. Motorun yanına gelince el fenerini yaktı. Gelenlerin Amerikalı profesörün arabasında gördüğü kişiler olduğunu anlayınca kaşlarını çattı. Motosiklet durup üzerindekiler inince Ali tüfeği sıkan parmaklarını gevşetti. Gece yarısını geçeli çok olmuştu. Bu sefer ne istiyorlardı? Nezaketle eğildi. ''Efendi, madam, bizi hatırladın mı?'' dedi Deacon mükemmel bir Arapçayla. ''Tabii, bir sorun var.'' dedi Deacon. ''Kazı alanında bir şey unuttuk. Almak için döndük. Çavuşla konuşmam gerek.'' ''Çavuş burada değil efendi.'' ''Peki nerede?'' Ali tereddüt etti. Çavuş nöbette olması gerekirken evinde uyuyordu. Ama gerçeği söylemesi doğru olmazdı. Onun için ''Çok önemli bir göreve gitti. Güneş doğmadan burada olacak.'' dedi. Deacon başını salladı. Anlamıştı. ''Demek burada yalnızsın.'' ''Maalesef efendi. Burada görevini yapan bir ben varım.'' Ali güldü. Havada baş kokusu olduğunda hep böyle gülerdi. Baş parmağıyla işaret parmağını birbirine sürttü. Adamın anlayabileceği bir işaret yaptı.
Belki de kazı alanına dönmenizin bir yolu bulunur.
Deacon gülümsedi. Cüzdanını çıkarmak için elini ceketin cebine soktu.
Tabii.
Ali kadına hiç bakmıyordu. Yanlış da bu oldu. Nedendir bilinmez. Kadın kayalıkların yanına gitmiş, çevresine bakınmıştı. Geri dönüp adama,
doğru söylüyor, dedi. Çavuş burada değil.
Ali şaşkınlıkla kaşlarını çattı. Yolunda gitmeyen bir şey vardı. Başını çevirdiğinde adamın cebinden cüzdanını değil, tabancasını çıkardığını gördü. Silah büyük bir hızla Ali'nin kafasının yanına çarptı. Acıdan kusmak istedi. Gözleri kararıp düştü. Ayrım sonu. Sayfa 580.